Ayrım 17, Tek, Hakan Nordik, sayfa 214, 49. bölüm. Nihayet elimdesin. Piramitte tepeye en yakın adamsın. Senden sonra piramidin ucu nereye varacak ben de henüz bilmiyorum ama sayende öğrenmeme az kaldı. Beni duyuyorsun ama kımıldayamıyorsun. Uzun bir yolculuğa başlıyoruz birlikte. Gideceğimiz yer yakın ama senin yolculuğun uzun ve acılı olacak. Etraftaki arabaların ve insanların sesini duyuyorsun değil mi? Fakat hiçbir şey yapamıyorsun sesini duyurmak için. İşte çaresizlik böyle bir şey. Hissediyorsun değil mi ne kadar aciz olduğunu? Senin gibi güce tapan birinin kendini bu kadar aciz hissetmesi herhalde çok zordur. Daha deneyimlenmeni istediğim çok şey var. Korumanı başından savıp metresinin evine yalnız gitmeye çalışman büyük hataydı. Çok uzun süredir peşindeyim. Sadece metresine giderken korumayı yolladığını da biliyordum tabii. Hangi günler gittiğini de öğrenince gerisi hiç zor olmadı gördüğün gibi. Alışkanlıklarından vazgeçemiyorsun değil mi? Muhtemelen zaman içerisinde adam öldürmek de senin için bir alışkanlık olmuştu. Hiç seslerini duyuyor musun? Yüzleri gözünün önüne geliyor mu öldürdüklerinin? Yoksa sigara alışkanlığın gibi bir şey mi bu da? Bir hayatı söndürüp arkasından bir sigara yakıyor, sonra hemen başka bir hayatı mı söndürmeye gidiyorsun? Birlikte geçireceğimiz sürede senin bu duygularını da değiştirmeye çalışacağız. Her söndürdüğün hayat için ayrı ayrı acı çekeceksin ve bunu iliklerine kadar hissedeceksin. Hem acıyı, hem korkuyu, hem de aşağılanmayı. Ooo, ileride polis çevirmesi var. Ufak bir aksilik. Ama nasıl olsa ne ses çıkarabilecek ne de kıpırdayabilecek durumdasın. Kapağı da üstüne kapatıyorum, şimdilik usludur.
Buyurun ehliyet ve ruhsatımı memur bey. Çevirme neden, bir olay mı var? Teşekkür ederim memur bey, iyi geceler.
Bir an kurtulurum diye nasıl umuda kapıldın değil mi? Polis kamyonetin arkasındaki kapıyı açsa diye nasıl dua etmişsindir kim bilir. Eskisi gibi olsa kamyonetin içini de aramaya kalkabilirlerdi ama artık böyle şeyler olmuyor. Ayrıca kapıyı açsalar bile gizli bölmenin içinde seni bulmaları çok ufak bir ihtimaldi. Şurada sağa çekip durumunu bir kontrol etmek istiyorum. Sana ne hissettiriyor karşında kar maskeli ve yüzünü göremediğin, sesini tanıyamadığın birinin olması ve bir tabutta kıpırdayamadan yatıyor olmak? Biliyorum, sadece gözlerini oynatabiliyorsun, o da maalesef fazla ses çıkarmıyor. Yolda durdurulma ihtimalimize karşı tabutun içini tamamen kumaş kaplamam ve seni kayışlarla bağlamam çok iyi olmuş, kabul et ki. Çok mu gerildin, çok mu umutlandın? Sağ gözünde bir damar kanamış sanki. Bağırmak için kendini çok mu zorladın? Bütün bunlar boşuna gayret. Sana bir sır vereyim mi? Aslında çevirme falan yoktu. Artık ıssız bir yoldayız. Ama seni biraz umutlandırmak ve heyecanlandırmak istedim. Aynı senin esir tuttuğun insanları ara sıra serbest bırakılacaksınız diye umutlandırdığın gibi. Bak, bu kısacık yolculukta hem umut hem de hayal kırıklığını deneyimledin. Eminim bunlar tanımadığın duygular değil. Aldığın işkencecilik eğitimlerinde hepsini öğretmişlerdir sana. Fakat bence bu eğitimlerin en büyük eksikliği öğrencilere işkencenin tattırılmaması. Geç de olsa bu eksikliği telafi edeceğiz birlikte. Benim eğitimimden mezun olabilecek misin bilemiyorum. Bu senin ne kadar iyi bir öğrenci olacağına bağlı. Artık yola devam edelim. Seninle sohbete doyum olmuyor ama daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Taseri yediğin andaki yüz ifaden çok ilginçti. Korkudan çok şaşkınlık. Tam da metresinin kapısına 5 adım kala talihsizliğe bak. Nikahlı karının seni yıllardır her gece uyumadan beklediği hiç aklına geliyor mu? Muhtemelen farkında bile değilsin ama evinde sabaha kadar yanan ışıktan, evde olmadığın her gece saat sabahın 3'üne 4'üne kadar karının seni beklediğini biliyorum. Yanlış anlama, karın için üzüldüğümü söylemiyorum. Senin gibi biriyle evli kalmayı kabul eden bir insan her türlü aşağılanmayı hak ediyor bence. Kaç tane pırlanta yüzük ve kaç tane rüşvetle alınmış ev için buna katlanıyor bilemem tabii. Ama neticede kendi seçimi. Bakalım kaybolduğunun farkına ne zaman varacaklar?
50. Bölüm. DM birkaç saat çalıştıktan sonra tam gece lambasını söndürüp gözlerini kapamıştı ki telefonu çaldı. New York'tan Dan arıyordu. Zaten saat farkını gözetmeden sabahın 3'ünde başkası aramazdı.
Gittiğinden beri hiç sesin çıkmadı. İnsan bir telefon eder. Daha geleli kaç gün oldu ki işleri toparlamaya çalışıyorum.
James'le ilgili bir gelişme var mı?
Bazı yeni ipuçları buldum.
Bana bak, sakın kendini tehlikeye atacak bir şey yapma.
Merak etme, iyi bir komiserle tanıştım. Bulduğum bilgileri ona veriyorum.
Ben seni bilirim. Ona verdiğinin iki mislini kendine saklıyorsundur mutlaka. Oğlum sen gazetecisin, polis değilsin.
Dedektiflik geçmişimi unuttun galiba.
Silahlı katillerin karşısına dedektifçilik oynarsan seni pişman ederler.
Merak edilecek bir durum yok. James'i daha iyi tanıdığım ve buradaki bazı ilişkilerini bildiğim için polise yardımcı oluyorum. Biliyorsun, Orta Doğu'da insanları biraz dürtmezsen kimse işini yapmaz.
Gelelim dergiye yazacağın yazılar konusuna. Lee'nin her gün başımın etini yiyor, DM'den haber var mı diye. Herhangi bir şey yaptın mı?
Yapmaz olur muyum derken yalan söylediği için DM kendinden nefret etti ama başka çaresi de yoktu. Dergiyi mümkün olduğu kadar uzun süre oyalaması lazımdı. Çok önemli bir iki kişiyle konuştum. Başbakanla olmasa bile mutlaka Dışişleri Bakanı'yla bir randevu ayarlayacaklar.
Kimmiş bu önemli kişiler?
Aile dostları diyelim. Bir tanesi bakanın yakın arkadaşı.
Bu görüşmeler gerçekleşene kadar bari İstanbul'la ve Türkiye ile ilgili bir şeyler yolla. Orta Doğu gene gündemde burada. Mesela Türkiye-İran ilişkileri olabilir.
Tamam da bunlar zaman alır.
O zaman hemen ne yazabileceksen onu yolla. Lee'nin önüne bir şeyler koymam lazım. Yoksa benim de işim tehlikeye girecek. Gece hayatını seversin. İstanbul'un gece hayatı, Türk müziği falan. Bul bir şeyler.
İstersen Türk dondurması ya da İstanbul'un en iyi dondurmacılarını yazayım.
Dalga geçme.
Ne yani? New York'ta dondurmacılar önemli de İstanbul'da önemsiz mi? Burada Maraş dondurması diye bir şey var. 1-2 metre uzuyor. Fotoğraf da çekerim.
Tamam, alay etmeyi bırak. Her ne yazacaksan hemen yaz. Duydun mu? Hemen demek bugün demek.
Olmadı. Hafta sonu.
Hayır, bugün.
Peki konu önerilerini hemen yollarım.
Sokacağım şimdi konu önerilerine.
Tamam şef, tamam, şaka yapıyorum. Bu akşam bilemedin, yarın sabah süper mallar elinde. Bye.
Dan'in cevabını beklemeden telefonu kapattı. En hızlı ne yazabilirim diye düşündü. Aklına hiçbir şey gelmiyordu.
Komodinin üzerindeki gece lambasını söndürdü, gözlerini kapattı. Sabah nasılsa bir çözüm bulurdu.
51. Bölüm. Komiser Mahir saat tam 9'da Etiler'deki Securas Genel Müdürlüğü binasının kapısındaydı. Yüksek duvarlardan ve üzerindeki dikenli tellerden içeriği görmek mümkün değildi. Kapının iki yanında iki güvenlik kulübesi ve içlerinde de üçer güvenlikçi vardı. Soldaki kulübeden çıkan üniformalı güvenlikçiye kendini tanıttı ve Genel Müdür Ahmet Taran'la randevusu olduğunu söyledi. Komiser olduğunu belirtmesine rağmen adam hem aynayla arabanın altını incelemekte hem de bagajı açtırmakta ısrar etti. Kapıdaki bariyer kalkıp bahçeye girince kendine gösterilen yere park etti. Binanın girişindeki metal dedektöründen geçmeden cebindeki bütün metal objeleri plastik bir tepsiye bıraktı ve silahını teslim etti. Dedektörün arkasında duran güvenlikçi silahı alıp yanındaki kasaya kilitledi. Geniş lobide tam girişin karşısında bulunan ve aşırı makyajlı üç genç kızın oturduğu müracaat bankosuna doğru yürüdü. Kızlardan gülümsemesi en geniş ve makyajı en hafif olana ismini verdi ve 9'da Genel Müdür Ahmet Taran'la randevusu olduğunu söyledi. Bankodaki kız bir dakika diyerek dahili hattan bir numara çevirdi. Komiser Mahir Binal geldiler. Ahmet Bey'le randevusu varmış.
Peki, dedi ve telefonu kapattı.
Sayın Taran henüz gelmemiş, sekreteri sizi 3. katta karşılayacak diyerek Mahir'e ziyaretçi kartını uzattı ve asansörü işaret etti. Asansörün kapısında duran özel güvenlikçi elindeki kartla asansörün kapısını açtı, birlikte bindiler, 3. kata çıktılar. Anlaşılan yabancı biri asansöre bile yalnız binemiyordu. Asansörün çıkışında uzun boylu sarışın 20'li yaşlarda rahatlıkla manken olabilecek kadar güzel bir kız Mahir'i karşıladı. lütfen buyurun diye yol gösterdi ve Mahir'i devasa bir masa, ona uygun büyüklükte 4 plazma ekran, insanın neredeyse ayak bileğine kadar gömüldüğü krem rengi halılar ve duvarlarda da zevksiz iki reprodüksiyonun olduğu toplantı salonuna aldı. Ne içmek istediği sorulduğunda Mahir bir kahve rica etti. Biraz sonra kız kahvesini getirdi. Saat 9:20 olmuştu. 9:30'a kadar bekledi. Sonra çıkıp sekreter kızın açık olan oda kapısının önünde durdu. Ahmet Bey'den bir haber var mı? Kız telefonu kapattı. Siz geldiğinizden beri arıyorum. Henüz ulaşamadım. Telefonu da cevap vermiyor. Yakında mutlaka arar veya gelir. Herhalde trafik biraz yoğun. Bu sırada saat 9:40 olmuştu. Mahir sinirli bir şekilde ''Yeteri kadar bekledim. Lütfen gelir gelmez beni arasın.'' dedi ve asansöre yöneldi. Tam o sırada sekreterin telefonu çaldı. Kız telefona cevap verdiğinde hattın diğer ucunda DM vardı. ''E-postama cevap vermediniz. Ahmet Bey'e randevu talebimi ilettiniz mi?'' diye soruyordu. ''Kız kendisi dün akşamüstü bana cevap verdi. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Maalesef önümüzdeki 2 ay çok dolu, yurt dışı seyahatleri var. Özür diliyoruz.'' deyip telefonu kapattı. 52. Bölüm. DM telefonundaki mesajları kontrol ettiğinde Lee'nden gelen bir SMS gördü. ''Yazıyı bugün bekliyorum.'' Bir kahve içti, bilgisayarını açtı. Orada da gene Lee'nden 2 posta vardı. İlkinde Dan'le konuştuk, yazıyı bugün bekliyoruz yazmıştı. İkincisinde de başbakanla röportajı ayarladın mı, ne zaman görüşeceksin diye soruyordu. Belli ki Dan kadına bu yemi atmak zorunda kalmıştı. Anlaşılan Lee'nden kolay kurtulamayacaktı, kısa bir cevap yazdı. Önemli bazı bürokratlarla temas halindeyim. Başbakan randevusu için cevap bekliyorum. İlk yazıyı da bu akşama kadar yollamaya çalışacağım. Geçen gün yarım kalan konuşmalarını tamamlamak için tekrar Ayla'yı görmek istiyordu. Kafeye uğrayıp bir şansını denemeye karar verdi. İçeri girdiğinde Ayla da Recep de ortalıkta yoktu ama kafe epey kalabalıktı. Garsonlara Ayla Hanım burada mı diye sormak istemediğinden oturup beklemeye karar verdi. Kadın nasılsa bir süre sonra ortaya çıkardı. Bir çay söyledi, etrafa bakınmaya başladı. Gene oyuncu adayı, bol makyajlı kızlar ve yakışıklı oğlanlar çoğunluktaydı. Ama bugün farklı müşteriler de vardı. iPad'ini çıkarıp yazmaya başladı. İstanbul'un tam göbeğinde Taksim civarında bir kafedeyim. Tam karşımdaki masada 2 kadın oturuyor. Orta yaşlı, orta sınıf, dikkat çekmeyen ortalama kıyafetler, ortalama fiyatlı ayakkabılar giymişler ve ortalama güzellikleriyle ikisi de tam vasatın tarifi sanki. Onların solundaki masada genç bir çift oturuyor. Belli ki öğrenciler. Çocuk kızın elini bir an dahi bırakmıyor. Kız da başını çocuğun omzundan kaldırmıyor. Bugün kaç kişinin öldüğünü, Güneydoğu'da nerede çatışma olduğunu, borsanın ne kadar yükseldiğini veya düştüğünü, başbakan ve ana muhalefet partisi liderinin birbirlerine ne hakaretler ettiklerini bilmiyorlar ve hiç mi hiç umurlarında değil. Böyle de yaşanabiliyor ve mutlu olunabiliyor, 18 yaşında ve sırılsıklam aşık olunca. Bir an yazmaya ara verdi. Kendi 18 yaşını düşündü. 18'inde de şu karşısındaki çift kadar mutlu olmamıştı, olamamıştı. Çünkü bir tarafta dünya vardı, bir tarafta da DM. Dünyanın bütün sorunları DM'nin sorunuydu. Ne kadar da çok sorun vardı ve kendini ne kadar güçsüz hissederdi. Fakat içinde olduğu solcu grupta güçsüz olmak ayıptı. Dünyayı onlar değiştirecekti. En güçlü onlar olmalıydı. İşçiye, köylüye önderlik etmeliydiler. Tabii bu arada kız eli tutma, sinemaya, diskoya gitme işlerinden çok geri kalmıştı. Sonraki yıllarda Amerika'da arayı kapatmaya çalışmıştı ama nafileydi. 18 yaşın heyecanını 30'da yakalamak ve saf ve temiz bir ilişki yaşamak mümkün değildi. Yazmaya devam etti. Asıl bahsetmek istediğim sağ tarafta bir masada tek başına oturan yaşlı bey. 70'lerinde, saçları bembeyaz, çok seçkin bir yüzü var. Seçkin ne demekse, hem görmüş geçirmiş, hem dingin, hem de bir o kadar hüzünlü. Adamın dolu olduğu belli, kalbi ve beyni dolu, kim bilir kaç kitap okumuş, kaç film izlemiş. Bakışlarındaki dalgınlık, göz kenarlarındaki kırışıklıklar ve gözlük camlarının kalınlığı nedense benim gibi hızlı ve de çoğunlukla saçma çıkarsamalar yapan birinde bu hissi uyandırıyor. Adamın diğer özelliklerinden de bahsedeceğim ama dikkatimi en fazla çeken şey pantolonunun fermuarı. Yok yok, fermuar açık değil, çekilmiş. Ama gömleğinin ucu fermuardan dışarı fırlamış ve fermuar üstüne çekilmiş. Az bir fırlama da değil, 10-15 santim boyunda bir gömlek parçası dışarıda. Üstelik bu gömlek ucu fermuarın kıstırma gücü ve açısı yüzünden dik duruyor ve müstehcen bir görüntü oluşturuyor. Gömlek de pembe, Allah'tan uçuk pembe. Yaşlı beyefendi belli ki durumun farkında değil ama 15 santimlik kalkık gömlek ucunun nasıl farkında olmaz? İlk akla gelen cevap şişe dibi gibi gözlüğü yüzünden. Gözleri muhtemelen o kadar bozuk ki sadece dar bir açıyı görebiliyor. Dolayısıyla çükünün olduğu yer adamın görüş açısına girmiyor. İkinci ihtimalde bunu bilerek yapmış olması. Fakat bu kadar saygın görünüşlü bir İstanbul beyefendisi, bunlardan en son 70'li yıllara kadar görülüyordu. Kebap ve arabesk deryasında boğuldular ve artık nesilleri tükendi. Asla böyle bir şeyi bilerek yapmaz. Dikkatli bakınca zaten adamın kıyafetinin 1960'lardan kalmış olduğu anlaşılıyor. Ama tertemiz ve ütülü. Hatta cebinde o zamanlarda moda olduğu gibi beyaz bir mendil de fark ediliyor. Hem de anneannemin deyimiyle sakız gibi yıkanmış, yani beyazın da beyazı bir mendil. Mendilin beyazı bile adamın kalitesini anlatmaya yetiyor zaten. Eminim bu yaşlı adam konusu nereye varacak diye merak ediyorsunuz. Ben bu adamı şimdilik gördüğüm ve hissettiğim gibi anlattım. Kendi gördüğüm ve hissettiğim gerçeğe, gerçekliğe yakın bir şekilde, yani insan gözüyle değerlendirdim. Ama bu ülkede herkesin gerçeği farklı. Aynı beyefendiyi bir gazeteci gözüyle, ülkeyi temsil eder şekilde de anlatmak mümkün. O zaman muhtemelen şöyle bir yazı ortaya çıkardı. Karşımdaki bu yaşlı adam tam da bu ülkeyi temsil ediyor. Yani ortadan ikiye bölünmüş bir adam. Belden aşağısı sikimiz hep kalkık, herkese sokarız, Orta Doğu'nun abisiyiz görüntüsü veriyor. Fakat yakından ve dikkatli bakıldığında ortada sik mik olmadığı anlaşılıyor. ABD fermuardan taşan pembe çıkıntıyı eline alıp bir sıksa içi boş bir kumaş parçası olduğunu fark edecek. Ama Suriye'ye girin diye gazı verip kumaşı bile diriltebilir bu Amerikalılar. Saygın beyefendinin belden yukarısı da tam bir karmaşa, kafa karışık, gözler hülyalı ve bu memleket nereye gidiyor bakışları var. Ama bu bakışlardaki ikilem de gözden kaçmıyor. Hem teslimiyet hem saldırganlık bu bakışlarda bir arada. Adamın sesini duyar gibiyim. Bir tarafım azgın, bir tarafım suskun, geçmiş hep aklımda, hep içimde. Eskiden hayatımız ne kadar güzeldi. O yıllarda bir kısmımız ötekilerin anasını sikti, biz hep görmezden geldik. Yalılarımızda, köşklerimizde paşamızın örnek olduğu üzere valslerimizi, tangolarımızı yapıp günümüzü gün ettik. Ama bir de baktık ki ötekiler tavşan ya da Kara Fatma misali çoğalmışlar. Kara Fatmaların oyu %50'yi geçince birden boku yediğimizi anladık ama iş işten geçmişti. İşte sevgili Midtown Life okurları, bugünkü Türkiye'nin durumu böylece de özetlenebilir. Şimdiye kadar söz etmedim ama sona sakladığım asıl bomba şu. Karşımda oturan yaşlı beyefendi çok ünlü bir Türk yazar ve eski bir bakan. Edebiyat ve siyaset dünyasının sönmüş yıldızlarından biri. Artık sadece benden de yaşlı edebiyat meraklıları tanıyor kendisini. Belli ki bu kafede benden başka tanıyan da yok. Yakında bu ve benzeri derin Türkiye analizleriyle tekrar birlikte olmak üzere, gözünüz üstümde olsun. Yazı bitmişti, DM gülümsedi. Bu yazı da beni kovdurmazsa başka hiçbir yazı kovdurmaz diye düşündü. Lee'nin sabrını test ediyordu. Hemen yeni bir e-posta penceresi açtı. Lee'nin adresini ardından notunu yazdı. Sevgili Lee'in, Türkiye Yazıları dizisine böyle bir giriş yazısıyla başlamayı uygun buldum. İstersen aralara kebap, göbek dansı, kapalı çarşı ve hatta dondurmacılar gibi konuları bile serpiştirebilirim. Deme. iPad'ini kapattı, geleli bir saati geçmişti. Ayla hala ortalıkta yoktu. Garsonlardan birine sormaktan başka çaresi kalmamıştı. Ayla Hanım burada değil mi? Bir iki gündür rahatsız gelmiyor. Kim aradı diyelim? DM hesabı zaten masanın üstüne bırakmıştı. Ben tekrar uğrarım deyip tam çıkacağı sırada kapıdan Recep girdi. Abartılı sahte bir gülümsemeyle DM'nin yanına yaklaştı. Hoş geldiniz, nasılsınız? Bir çay ikram edeyim. Adam geldi diye kalkmak olmazdı. O yüzden DM tekrar sandalyesine çöktü. Recep de garsona eliyle iki çay diye işaret etti.
Bir gelişme var mı James'in cinayetiyle ilgili?
Henüz hiçbir şey yok.
Ne tatlı adamdı, çok güler yüzlüydü, herkesle iyi anlaşırdı.
DM adamın bunları içtenlikle söylemediğinden emindi. Bir taraftan başını sallayıp adamın söylediklerini tasdik eder gibi yaparken, bir taraftan da neden Recep'in ısrarla James'i ne kadar sevdiğini anlatmaya çalıştığını düşünüyordu. Aslında cevabı basitti. James'i sevmediği sanılsın istemiyordu. Böyle bir görüntü verirse polis veya DM Recep'i sıkıştırmaya karar verebilirdi. DM şu karşıdaki bahçeli ev kimin diye lafı değiştirdi. Konu değişince Recep rahatladı. Sorunun üzerine atlayıp bütün detaylarıyla evin falancaların olduğunu, işleri kötü gittiğinden satılığa çıkardıklarını, bahçesi çok güzel olduğu için kafe restoran yapmak üzere kendisini satın almak istediğini ama fiyatı çok yüksek olduğundan ortak aramaya karar verdiğini, görüştüğü ortak adaylarından birine yakında karar verip işe başlayacağını bir nefeste sıralayıverdi. Tam lokantanın dekorasyonunun nasıl olacağını anlatmaya başlamıştı ki DM, kusura bakmayın bir randevum var diyerek izin istedi ve kalktı.
17. ayrımın sonu, sayfa 225.